Kekler.
Kekler. Oysa adımız da
yemek
uyumlu
yemek için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz başkente. Hayatın seslerine sevgili dinleyenlerimiz, işte başladı birlikteliğimiz ve 15.55'e dek sürecek programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı Ayhan Taşçı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek birlikte olacağımız programımızda her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri olarak sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Yordun beni dünya, soldurdun. Koşturdun beni dünya. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Dört rüzgar kaderin peşim sıra. Taraf ettin beni yabancı, yalancı. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Dönüp durdun nafile, sevilettin gönlümü, dünümü, bugünümü. Dönüp durdun nafile, sevilettin gönlümü, dünümü, bugünümü, gecemi, gündüzümü. Yer döşek, duvar bulut, sır ettin, zor ettin. Bulamadım yolumu, bilemedim sonumu. Mahpus ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Yer döşek, duvar bulut, sır ettin, zor ettin. Bulamadım yolumu, bilemedim sonumu. Mahpus ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana.
15.09 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Fırat Purtaş bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Kastamonu 2018 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi.
Evet.
Bununla ilgili konuşmak istiyoruz sizinle. Ne zaman, nasıl ortaya çıktı bu?
Evet. Belki önce kısaca Türksoy'dan bahsetmek gerekir.
Evet.
Çünkü Kastamonu'nun kültür başkentliği ve daha önceki Türk Dünyası Kültür Başkentliği ilanı Türksoy'un 2010 yılında başlatmış olduğu bir projedir. Türksoy ise bu sene kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayan bir uluslararası kültürel işbirliği teşkilatı. Merkezi Ankara'da bulunuyor ve bu örgüte Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan kurucu üye olarak tam üye sıfatıyla katılıyorlar. Bunun dışında gözlemci üyeler de var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz yeri, Moldova içerisindeki özerk bölge ve Rusya Federasyonu'na bağlı 6 özerk cumhuriyette Türksoy'un gözlemci üyeleri. Bu kültür başkenti uygulaması 2010 yılında ortaya çıktı dedik. Zira o yıl İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi ve 2010 yılında İstanbul pek çok önemli uluslararası zirveye ev sahipliği yaptı. Bunlardan bir tanesi de Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları 10. zirvesiydi.
Evet.
Ve bu zirvede Türksoy'un teklifi bu Avrupa Kültür Başkentliği benzeri bir uygulamanın Türk dünyası içinde benimsenmesi yönünde oldu. Ve 2012 yılında Astana'nın, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın Türk dünyası kültür başkenti olarak ilan edilmesini biz Cumhurbaşkanlarımızın onayına sunduk. Orada da bu teklif kabul görüldü ve zirve sonunda imzalanan deklarasyonda 2012 yılı Kazakistan Astana şehri Türk dünyası kültür başkenti olarak ilan edildi. Ve 2010'dan 2012'ye o 2 yıllık süre bir hazırlık dönemiydi ve Astana ilk tecrübeydi. Bu hazırlığın ve ilk tecrübenin ardından 2013'te Eskişehir, 2014'te Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, 2015'te Türkmenistan'ın Merv şehri ki tarihte Selçuklu Devleti'nde başkentlik yapmış bir şehir. 2016'da Azerbaycan'ın Şeki şehri muhteşem doğası ve kültürel hazinesiyle gerçekten tam bir kültür başkenti. 2017'de de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bulunduğu ve Türk-Kazak Ortak Üniversitesi'nin bulunduğu Türkistan şehri kültür başkenti oldu ve Kastamonu'nun kültür başkentliğine de 5 Aralık 2017 tarihinde Türkistan'da yani 2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Türkistan'da düzenlenen 35. dönem Türksoy Bakanlar Konseyi toplantısında karar verildi. Türksoy Bakanlar Konseyi dediğimizde kültür bakanlarının toplantısını anlıyoruz. İşte Türkiye'nin teklifi doğrultusunda diğer üye ülkelerin tamamının oy birliğiyle 5 Aralık'ta Türkistan'da Kastamonu'nun 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olması kararlaştırıldı.
Evet, şimdi 2018 yılı Türk Dünyası Başkentliğine ev sahipliği yapacak Kastamonu. Dolayısıyla pek çok faaliyet, pek çok etkinlik gerçekleşecek tabii ki bu süre içerisinde. Neler olacak, etkinlikler kapsamında neler var?
Geçtiğimiz hafta yani 24 Ocak tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Kastamonu'da bir tanıtım toplantısı düzenledi. Ve bu tanıtım toplantısı bir bakıma işte yapılacak etkinliklerin de halkla paylaşıldığı bir toplantı niteliğindeydi. Bütün üye ülkelerimizden basın mensupları, medya temsilcileri katıldılar. Onlar da Kastamonu ile tanıştılar. Ayrıca kültür başkentliği olarak planlanan faaliyetlerden haberdar oldular. Sayın Bakanımızın da en çok vurguladığı husus, tabii ki Kastamonu sahip olduğu zenginliklerle kültür başkentliğini tam anlamıyla hak eden bir şehir. Ve bunun bir fırsat olduğu yönünde oldu ve Kastamonuları bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet etti. Şimdi yıl boyu tabii Kastamonu Türk dünyasından münevverleri, sanatçıları ve kültür insanlarını ağırlayacak. Ve bu entelektüel buluşmalar üzerinden de toplumlarımızın yakınlaşması süreci yani kültürel entegrasyon sürecimizi hızlandıracağız. Ayrıca Kastamonu'yu hem Türk Cumhuriyetlerinde hem de dünyada tanıtacak faaliyetler de planlanıyor.
Ne gibi?
Bu sayede de Kastamonu'nun turizm potansiyelinin de daha iyi değerlendirilmesi hedefleniyor. Tabii biz de bu süreçte daha yakından tanıştık Kastamonu'yla. Kastamonu 900 yıllık bir Türk yurdu ve Evliyalar Diyarı olarak adlandırılıyor. Milli mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na çok büyük katkıları olmuş. Şerife Bacı ile sembolleşen bir
evet.
Katkısı var milli mücadeleye.
Şerife Bacı'nın bir de heykeli kentin merkezinde yer alır.
Yani o mermiyi kendi çocuğunun işte kundağıyla sarması ki işte yağmurdan belki zarar görmesin diye. Bunun dışında Kastamonu mutfağıyla, doğal güzellikleriyle, inanılmaz kanyonların bulunduğu, zaten şehrin %70'inin orman olduğunu biz de öğrendik ve çok uzun bir sahil şeridine sahip. Bütün bu zenginliğini daha fazla tanıtma noktasında kültür başkentliğini fırsat olarak değerlendiriyor. Önümüzde de bizim ilk planladığımız büyük etkinlik 17 Şubat tarihinde gerçekleşecek. 17 Şubat'ta Türksoy basın ödülleri töreniyle eş zamanlı olarak Macan Cumabayev anma yılını ilan edeceğiz. Hı hı. Şimdi bu Macan Cumabayev kim, anma yılı nedir filan diye herhalde dinleyicilerimizin aklına sorular takılıyordur. Türksoy, Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk edebiyatına büyük eserler bırakmış öncü şahsiyetleri anma yılları ilan ederek yeni nesillere aktarmaya çalışıyor. Macan Cumabayev de bu yıl doğumunun 125. yıl dönümü. Kazakistanlı bir şair ve düşünür. Ve çok enteresan, Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin olduğu yıllarda uzaktaki kardeşime mektup diye bir şiir yazıyor. Ve ta Türkistan'dan, Altay Dağları'ndan Anadolu'daki o kurtuluş mücadelesine manevi desteğini ifade ediyor. Hı hı. Onun yanında da biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda bu Sovyet Müslümanlarının, Hindistan'daki Müslümanların maddi katkıları da var. O dönemde işte kendi yakın çevresinden altınlar, gümüşler toplayarak buradaki milli mücadeleye maddi destek içinde katkı sağlayan böyle bir Kazak aydını. Onu da işte Türkiye toplumuna daha yakın tanıtmak için böyle bir açılış yapacağız.
Sadece Kurtuluş Savaşı değil, Cumhuriyet döneminin önemli olaylarına da tanıklık etmiş bir şehir Kastamonu. Şapka devrimi orada gerçekleşmiş.
Kastamonu'da Şapka Müzesi var. Biz gelen konuklarımızı mutlaka gezdiriyoruz. Onun yanında mesela Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil olmuş bir şehir konaklarıyla. Ama Safranbolu'dan daha fazla konağın olduğunu söylüyor Kastamonlular. Bu süreçte bu konakların restorasyonu ve yeniden işte kazandırılmasına yönelik çalışmalar da hızlandı. Özellikle belediye ve valilik daha kalıcı eserler noktasında da hedefler kendilerine belirlediler. İnanıyorum yani sadece bu kültür sanat etkinlikleriyle değil, kalıcı eserlerle de Kastamonu bundan 100 sene sonra Türk dünyası kültür başkenti olarak hatırlanacak. Çünkü biz bu heyecanı geçen hafta gittiğimizde bütün Kastamonu'da gördük. Şehre girer girmez sizi işte kültür başkentine hoş geldiniz tabelaları karşılıyor. Ve otobüslerde, dolmuşlarda kültür başkenti logosuyla karşılaşıyorsunuz. Ve toplum da o kadar benimsemiş ki size rehberlik yapıyorlar, işte yol gösteriyorlar, sıcak misafirperverlikleriyle sizi karşılıyorlar. Biz bu heyecanı hissettik. İnanıyorum ki bu misafirperverlik yıl boyunca devam edecek ve Kastamonu bütün Türk dünyasında çok tanınır bir şehre dönüşecek. Ve bu sahip olduğu potansiyeli de hem Kastamonuların refahının artırılmasına hem de ülkemizin tanıtılmasına bir katma değer olarak geliştirecek.
Yani sanattan kültüre pek çok etkinliklere ev sahipliği yapacak başkent olduğu süre içerisinde.
Evet, en işte büyük etkinlik de 21 Mart'ta Nevruz'da olacak. Hı hı. Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışını bütün işte Türk dünyasından davet edeceğimiz sanatçılarla görkemli bir şekilde planlıyoruz. Onu da Nevruz'a denk getiriyoruz. Bu da bir gelenek oldu. Yani genelde Türk Dünyası Kültür Başkentliği açılışı Nevruz'la başlıyor, resmi açılışı. İnşallah Yani yeni bir yıl aynı zamanda Nevruz biliyorsunuz eski Türk takvimine göre. Nevruz'la birlikte Kastamonu'yu daha çok duyacak. Bütün Türkiye, Türk dünyası. Evet.
Evet. Şimdi peki bir sonraki başkente ne zaman bırakacak sırasını Kastamonu?
Evet, tabii bu bir yıl devam eden bir süreç ve sene sonunda yine Türkistan'da olduğu gibi Kastamonu'da üye ülkelerimizin kültür bakanları toplanacaklar. Ki biz bu toplantıyı yine kapanışa denk getireceğiz. Yani Kastamonu'nun kültür başkentliğinin kapanışı çerçevesinde. Yıl sonunda Kasım sonu Aralık başı gibi olabilir. Hı hı. Ya da Kastamonu'nun iklim şartlarına göre belki biraz daha öne çekilebilir. Bu çerçevede yani bir sonraki şehir büyük ihtimalle Kırgızistan'dan olması hani şu anda gündemde ya da başka bir üye ülkemizden olabilir. Ekim-Kasım aylarında büyük ihtimalle belli olacak bir sonraki kültür başkenti.
Evet. Şimdi Kastamonu öyle bir şehir ki pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bir arada barındırıyor ve her mevsim itibariyle bunu yaşamak, görmek mümkün aslında.
Evet. Şu anda mesela gelenler Ilgaz'a gidiyorlar. Orada bir kış turizmiyle tanışıyorlar. Dediğiniz gibi bahar aylarında belki bu kanyonlar yani yürüyüş ve doğayla ilgili aktiviteleri sevenler için güzel bir dönem olacak. Kastamonu hakikaten her mevsimi çok güzel. İşte biz bir tanıtım afişi de hazırladık. Orada yeşilin ve turuncunun böyle yoğun olduğu bir orman şeyi de var, resmi de var. Öbür taraftan işte sahil şeridi de yaz aylarında deniz turizmine ilişkin ilgi duyanları davet ediyor. Kastamonlular paylaşmaya çok açık insanlar. Mutfaklarını açıyorlar ve bu konuda da çok iddialı olduklarını ifade ediyorlar. Ve her zevke göre inanç turizmi de yine aynı şekilde, sağlık turizmi de bu çerçevede Kastamonu'nun sunduğu fırsatlardan bir tanesi. Ama ben hep şunu söylüyorum. Akılda kalan gittiğiniz yerdeki işte ev sahibinizin size olan işte sıcak gülümsemesi, yapmış olduğu gönülden ikramlar. Kastamonu aynı zamanda Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu bir şehir ve Şaban-ı Veli felsefesi Kastamonulara çok tesir etmiş.
Nedir felsefesi?
Şöyle bir deyişi var. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Yani Kastamonu'ya gelirken hoş geldiniz diyorlar, evet. Giderken güle güle gidin diyorlar ve her işiniz de rast gitsin şeklinde böyle bir temenni de iyi dilekte bulunuyorlar. Ankara'ya da çok yakın bir noktada. En son bu işte Ilgaz'ın altından açılan tünelle mesafe daha da kısaldı. Ben yani rahatlıkla 2,5 saat içerisinde gidildiğini söyleyebilirim. Yani fazla hız yapmadan, hı hı, normal hız sınırları içerisinde 2,5 saatte Ankara'dan Kastamonu'ya ulaşabiliyorsunuz. Ve gittiğinizde her seferinde yeni bir şey keşfediyorsunuz. Yani ben bu süreçte bir 3-4 defa gittim.
Neler keşfettiniz her gittiğimde
de farklı bir noktayı keşfettim. Mesela valilik binası. O da 100 küsur yıllık bir bina, taş bir bina ama o konak şeyinde formatında yapılmış. Cumhuriyet'in en eski valilik binalarından bir tanesi. Muhteşem. Mesela bu binanın varlığı sadece dışarıdan anlaşılmıyor. İçeri girdiğinizde de size etkiliyor. İşte tavanların yüksekliği, o tavan resimleri.
Evet.
Vesaire gibi yani bunun gibi sonra hiç çivi kullanılmadan ahşaptan yapılmış cami. Yani benim en son gittiğimde dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de Kastamonu'da sivil toplum anlamında da ciddi bir örgütlenme var. Ve her biri bir fayda üretme noktasında gönüllü olarak çalışıyor. Sayın Bakanımız açılışını yaptı. Marifet Evi diye bir ev açılışı. Hı hı. İnsanların işte bu yeteneklerini, becerilerini artırmaya yönelik bir girişim.
Yani kısacası Kastamonu Türk dünyasının başkentliğini yapmaya güle güle hazır.
Güle güle hazır. Biz Kastamonu'nun kültürel entegrasyonumuz için çok faydalı işler yapacağına, Türkiye'nin tanıtım içinde bir marka olacağına inanıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. TürkSoy Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Fırat Purtaş stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Son geceyi başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi iki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi iki düğme iki ayrı kolda bizim gibi ayrı yolda. Olunca susturum herkesi her şeyi gelir kol düğmelerimin birleşme saati usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana bitsin bu işkence kalsınlar bir arada. Heyhat sabah gün ışılda yalnız gece buluşanlar yaşlı gözler ayrılırlar düğmeler gibi bizim gibi
saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Mustafa Ulusoy'a merhaba demek istiyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Başkent'e, Hayatın Seslerine.
Günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Ulusoy. Evet, Konya Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan bir ekip gerçekleştirdikleri bir Avrupa Birliği projesiyle birinci oldu ve ödül kazandı. Bununla ilgili Brüksel'e gelindi. Neler oldu orada? Bizimle neler paylaşacaksınız?
Evet, aslında Konya ve Mevlana ismi ismiyle tabii hem Kalkınma Ajansı'nın ismi hem de dünyaca ünlü Mevlana Celaleddin Rumi'nin ismiyle birlikte Avrupa Birliği'nin başkentinde tabiri caizse Mevlana rüzgarı esti. Neydi bu konu? Sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Birliği'ne yapılan projelerden bir tanesi için Horizon 2020, Türkçesinde de Ufuk 2020 diye bilinen bir Avrupa Birliği proje türünde Türkiye'den yaptığı bir başvuruyla Mevlana Kalkınma Ajansı projesi kabul edilmişti. Bu kabul edilen projelerden 9'u finale kalmış idi ve bu finalde de Avrupa Birliği'nin başkentinde Brüksel'de 9 projenin temsilcileri davet edildi. Bunlar arasında Konya Mevlana Kalkınma Ajansı da var idi ve koordinatör İsmail Ünver ve uzman arkadaşımız Arif Köseoğlu Mevlana Kalkınma Ajansı'nı temsilen geldiler. Aslında onlar da buraya geldiklerinde kendilerinin birinci seçildiklerini bilmiyorlardı. Bu da onlar için de bir sürprizdi. Ancak yapılan açıklamayla birlikte Konya'nın temsilcisi, Türkiye'nin temsilcisi Mevlana Kalkınma Ajansı'nın birinci proje olarak 9 proje arasından çıktığını ifade ettiler ve ödül kazandılar. Bu tabii Türkiye açısından önemli bir başarı. Çünkü hem birinci olmak hem de proje üretmek aslında Türkiye'nin temel hedeflerinden bir tanesi. Burada Avrupa Birliği'nin sunduğu çok sayıda fon ve bütçe Türkiye'nin aday ülke olmasından dolayı başvurular yapılabilmekte ve kabul edilen projelerde Türkiye'ye Avrupa Birliği fonlarından para aktarılmak suretiyle hayata geçirilmektedir. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii Mevlana Kalkınma Ajansı Brüksel'e geldi. Bu fırsatı da değerlendirmek adına Belçika'daki Türk iş adamlarıyla da bir araya geldi. Burada MÜSİAD bünyesindeki aktif iş adamları Mevlana Kalkınma Ajansı'nı davet ettiler ve Konya'daki yatırım fırsatları burada ele alındı. Tabii burada detaya girme şansımız yok ancak Konya'nın hakikaten son dönemde çok ciddi bir atılım içerisinde olduğu ifade edildi. Özellikle hızlı tren hatlarıyla Mersin limanına olan ulaşım imkanlarıyla ve biz de ilk defa duyduk ve şaşırdık. Fakat sevindirici de bir gelişme. Türkiye'nin savunma yatırımları anlamında Konya'yı öncelikli bölge seçtiği ve bu alanda yapılacak olan yatırımlara teşvikler verileceği yönündeydi. Bununla birlikte burada yeni bir proje çağrısı yapıldı. Ona da vurgu yapmak istiyorum aslında. Avrupa Birliği tarafından Türkiye'deki belediyeler için Avrupalı belediyelerle şehir eşleşmeleri yapılması halinde Avrupa Birliği'nin teşvik vereceği açıklandı. Bugün bununla ilgili Avrupa Birliği Bakanlığı'nın İzmir'de büyük bir etkinliği var. Belediyelere yönelik bu konuda proje bilgilendirmesi yapılmakta. Bununla beraber Antalya'da ve diğer birkaç ilde bütün belediyelere, şehirlere Avrupa ile eş belediyeler bulma ve kardeş belediyecilik geliştirme noktasında 60 bin avro ile 160 bin avro arasında bir teşvikte sunulacağı belirtildi. Bu anlamda biz Belçika'dan, ben aynı zamanda bir belediye meclis üyesi olarak da bu vesileyle de ifade etmek istiyorum. Türkiye'den bu projeye başvurmak isteyen belediyelerle bizim belediyemiz arasında, Anderlecht Brüksel Belediyesi arasında da kardeş belediyeler projesini oluşturmaya hazırız ki bu anlamda ülkemiz bir katkıyı daha kazanmış olsun.
Evet, sevgili Mustafa Ulusoy, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz başkentten size.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Gözünde göz, ellerinde o rezgin. Siyahın gölgesinde bir göz, ellerinde o rezgin. Önümden geçen yaşlı çınar, gözleri denizde. Uzağımdan geçmez vakti zaman, her birimize bu yazı. Gelen yağmur gökten inince, içim ağlar. siyahın gölgesinde bir göz ellerinde arezim. Önümden geçen yaşlıca gözlerinden istemiyorum. Uzağından geçmez var.
Kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün Türk-Yunan nüfus mübadelesinden söz edeceğiz. Hem mübadiller hem de mübadeleyi gerçekleştiren ülkeler açısından çok önemli sonuçlar doğurmuş ama biz önce her zaman olduğu gibi bir sebeplerinden başlayalım isterseniz, değil mi?
Evet, evet. Yani aslına bakarsanız daha öncesinde de böyle bir Bulgarlarla, Balkan Savaşları'ndan itibaren Bulgarlarla mesela böyle bir İstanbul Anlaşmamız vardı mübadeleyle ilgili. Ama savaş patlak verince gerçekleşmedi. Aynı şey Yunanistan'la söz konusuydu. Yine aynı şekilde savaş patlak verince Birinci Dünya Savaşı gerçekleşmedi. Yani daha öncesinde zaten bu tür teklifler vardı. Bu tekliflerin olmasının sebeplerinden bir tanesi Rum halkın, özellikle bizdeki azınlığın Ege'de Yunanlar işgale başladıklarından itibaren Rum çetecilere destek vermesi.
Evet.
Çok ciddi manada destek vermesi. Tabii böyle olunca, bu desteği görünce Türk halkı artık eskisi gibi bakamadılar ve gitmelerini istediler bu anlamda. Yani bir huzursuzluk ortamı doğdu. Tabii ki de daha öncesinde çok iyi anlaştıklarını söyleyebiliriz iki halkın bu anlamda. Ama savaş tabii ki özel bir dönem ve savaşın getirdiği travmalar da özel. Dolayısıyla savaş sonrasında böyle bir durumun oluştuğu söylenebilir. Yani olumsuz bir durumun oluştuğu söylenebilir. Dolayısıyla savaş sonrasında bu Lozan Konferansı'nda Türkiye ve Yunanistan arasındaki öncelikli sorunlardan birisi olarak dile getiriliyor ve 30 Ocak 1923 yılında da Türkiye ve Yunanistan arasında böyle bir protokol imzalanıyor. Yani halkların mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol aslında daha sonrasında içinde bu bir örnek oluşturuyor. Yani iki halkın da birbirlerinin kendi içlerindeki azınlıkları zorunlu göç yoluyla giderme çalışması diyebiliriz aslında. Ve her iki taraf için de çok sıkıntılı bir süreçtir. Yani hem kalkıp buradan Yunanistan'a giden Yunanlılar için, hem de oradan buraya gelen Müslüman Türkler için gerçekten süreç travmatik olmuştur. Aslında ne olacak? Yani sonuçta bir şekilde Türk insanlar, Müslümanlar ve tekrar Türkiye'ye geliyorlar diye düşünebiliriz. Ya da işte Ortodokslar, Yunanlar, Rumlar ve kendi ülkelerine dönüyorlar diye düşünebiliriz. Ama onlar kendi ülkesi olarak burayı, burada doğdular, burada büyüdüler, burasını evet. görüyorlar. Özellikle de buradaki Rumlar ki baktığımız zaman buradaki Rumların genellikle şehirli ve zengin bir tabaka olduğunu söyleyebiliriz. Oraya gittiklerinde buraya gelen Türklerden daha çok zorlanmışlardır uyum konusunda. Hı hı. Ve çoğu uyum sağlayamayarak Avrupa ve Amerika'ya göç etmişlerdir. Yani buradaki hayatı hep özlediklerinden bahsetmişlerdir.
Peki şimdi, ne derdi ki o protokol, sözleşme?
Ondan bahsedelim. Şimdi özellikle Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyrukların 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren zorunlu mübadelesine girişilecek. Hı hı. Bu kimselerden hiçbiri Türkiye hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönerek oraya yerleşemeyecek. Bir de onu da önünü kapatıyor tabii ki. Birinci maddede öngörülen mübadele İstanbul'da oturan Rumları, yani İstanbul'a yerleşmiş olan Rumları ve Batı Trakya'da oturan Müslümanları, Batı Trakya'nın Müslüman ahalisini kapsamayacak. Aslında bununla da ilgili çok tartışmalar oluyor. Biz bir şekilde Batı Trakya'yı öne sürüyoruz. Çünkü orada çoğunluğu Müslüman, azınlık değil onlar. Dolayısıyla onların gelmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Onlar da İstanbul onların hep bir hayali olduğu için, Konstantinopolis ellerinden çıktı diye baktıkları için Rum azınlığın İstanbul'dan gelmesine karşı çıkıyorlar. Yani orada mutlaka bir grup Rum azınlık bulunmalı diye düşünüyorlar. Hatta İstanbul'un sınırlarını tartışıyorlar. Yani İstanbul nereye kadar uzanıyor? İstanbul'da yerleşik bulunan deyince ne kadar sayısını arttırabilirsek o kadar uzun. İstanbul'un sınırı burasıdır, şurasıdır diye onu tartışmaya kalkıyorlar. Ya da işte yerleşik dediğimizde ne zaman yerleşik? Dolayısıyla bir şekilde bunlar hep tartışmalı. Bu konu, özellikle bu ikinci madde, çok tartışmalı oluyor. Ve dolayısıyla bu bahsedilen 1 Mayıs 1923 denilen tarihte başlayamıyor maalesef bu bahsettiğimiz mübadele. Bu sözleşme uyarınca yapılacak mübadele yüzünden Türkiye'deki Rumların ya da Yunanistan'daki Müslümanların mülkiyet haklarına ve alacaklarına hiçbir zarar verdirilmeyecektir. Yani buradan taşınabilir mallarını taşıyabilirler. Taşınamaz mallarının neyse bedeli belirlenecektir. Gerekli komisyonlar tarafından ve o komisyonlar tarafından belirlenen bu ücret hükümetlerce ödenecektir, hı hı, şeklinde bir durum var. Göçmenler bırakıp gidecekleri ülkenin uyrukluğunu yitirecekler ve varış ülkesinin topraklarına ayağı bastıkları anda bu ülkenin uyruğunu edinmiş olacaklar. Yani artık Yunan veya işte Türk olmuş olacaklar. Evet. Göçmenler her çeşit taşınır mallarını yanlarında götürmekle, bunları taşıttırmakla serbest olacaklar. Bu yüzden kendilerinden bir vergi alınmayacak. Taşınır malların tümünü ya da bir kısmını yanında götüremeyecek olan göçmenler bunları oldukları yerde bırakabileceklerdir. Yerel makamlar bunların dökümünü, envanterini yapabilecek ve hani özellikle de bununla ilgili, hı hı, değer biçme söz konusu olacak demiştik. Ve özellikle de bu para miktarını, ne kadarsa o taşınmaz malların miktarı, bir belge verilecek deniliyor. Şimdi biz bu süreçte bu yani göçmenler gittiği zaman orada Türklerin, mesela diyelim ki buradan Rumlar oraya gitti. Orada buraya gelen Türklerin olduğu yerlere yerleştirilecek. Çünkü onlardan boşalan bir yerler var. Evet. Oraya yerleştirilecek. Şimdi öncelikle bahsettiğim gibi savaşın olumsuz durumlarından dolayı ve destek verdiklerinden dolayı neyle karşılaşacaklarını bildikleri için Rumlar çok hızlı bir şekilde Yunanistan'a göç başlıyor. Zaten bu mübadele yapılmadan evvel başlıyor göçler, hı hı, Yunanistan'a. Dolayısıyla Yunanistan aşırı derecede bir göçe maruz kaldığı için ekonomik anlamda ve nereye yerleştireceği anlamında bir panik halinde. Diyor ki yani bir an önce bu mübadele gerçekleşsin, kim gidecekse gitsin, onların yerleri boşalsın ki bu gelenleri ben bir yerleştireyim bir an önce. Evet. Bir, ikincisi bir an önce bu gelenlerin veya gidenlerin kaldığı boş yerleri işletecek birileri gelsin. İşte tarım anlamında, hı hı, onlar oraları işletsinler ki bir an önce yiyecek konusunda sıkıntı çekmeyelim. Çünkü ciddi bir nüfustan bahsediyoruz. Evet. Yaklaşık iki taraf içinde 3 milyon civarı bir nüfustan bahsediyoruz. Yani toplamda.
Toplamda.
Bu anlamda bakıldığında aynı şey Türkiye için de söz konusu. Türkler de diyorlar ki bir an önce bu boş kalan yerlere gelenler gelsin ki tarım arazileri, zaten savaşta pek çok kişiyi biz kaybettik. Nüfusumuzda, erkek nüfusunda özellikle ciddi bir sıkıntı var. Hani gelenler gelsinler bir an önce tarım arazileri, hı hı, işletilmeye başlansın diye. Tabii bu kızgınlık savaş sırasında bunların Yunan askerleriyle yaptığı işbirliği o kadar halkın moralini bozuyor ki, yaşadıklarımızı da düşünürsek, yani gerçekten Ege bölgesinde yaşadıklarımızı düşünürsek, ne yapıyorlar? Boşalır boşalmaz onlardan kalan evler yakıyorlar. Evlerini yakıyorlar, harap ediyorlar evlerini. Geldiğinde Rum göçmenler, pardon Müslüman Türkler geldiğinde bir bakıyorlar ki onlara işte otur diye verilen yer harabe. Oturulacak halde değil, yanmış, yıkılmış. Dolayısıyla bu işi biz çok iyi yürütemiyoruz. Yani gelenleri yerleştirmek konusunda maalesef düşündüğümüz kadar iyi gitmiyor. Bir de bir taraftan şöyle bir durum var. Savaş bitti. Artık Kurtuluş Savaşı'ydı ve bitti. Bundan sonrasında artık yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve savaş olmayacak. Dolayısıyla bu savaştan emekli olan askerler çeşitli işlere konuldular. Bir tanesi de İmar ve İskan Bakanlığı. Ve burada iskan memuru olanların da bir kısmı askerlerdi. Şimdi o savaşta savaşmış bir asker, düşünün, o psikolojiyle bir takım işte Rumlardan kalan yerler var. Oralara iskan edilecek. Yani o savaş psikolojisiyle çok da sağlıklı hareket edemiyorlar maalesef. Hani Yunanistan'dan gelen Türklere de bir Yunanmış gibi bakıyorlar. Bir türlü kabullenemiyorlar. Yani aslına bakarsanız bir savaş psikolojisiyle yapıldığı için çok doğru değil. Ama Yunanistan'da...
Peki, sonuçlarına baktığımızda
bir de şunu söyleyeyim. Bir de Yunanistan tarafına bakarsak, evet. Yunanistan tarafındaysa İngilizler destek verdiği için orada çok ciddi bir komisyon kuruluyor ve çok sistematik bir şekilde onların yerleştirilmesi gerçekleşiyor. Yerleştirilme konusunda orada daha iyi bir sistem oturtuluyor. Fakat her ne kadar böyle bir sistem oturtulsa da Müslüman Türklerin oturduğu yerler sonuçta köylerdi. Hı hı. Ama buradan göçenler, buradan giden Rumlar ağırlıklı olarak şehirliydi ve onları koydukları yerlerde onlar mutlu olamadılar. Dolayısıyla uyum sorunu konusunda onlar daha fazla sıkıntı yaşadılar, biraz önce bahsettiğim gibi. Bu anlamda tabii önünde sonunda bu mübadele gerçekleşti. Hı hı. Ve daha sonrasında İkinci Dünya Savaşı sırasında da bu anlamda bir takım mübadelelere örnek oldu. Hani halklar arası
Lozan
zorunlu mübadelelere
gündeme geldi.
Tabii sorun. zaten yani o orada imzalanan bir sözleşme bu. Şimdi gerçekleşti. Ben biraz da hani açıkçası iki tarafın da bakış açısıyla bakmak istiyorum. Belki biraz bu göçmenlerin anılarından bahsetmek de lazım. Çünkü biz bu olayı unutmaya daha çok meyilliyken, tam tersine Yunanistan Türkleri sorumlu tutarak bu durumdan, halbuki kendisi de istiyordu bunu, adaletsizliğimizi öne çıkararak, yaptığımız işte bir takım şeyleri öne çıkararak hiç unutmamayı, tam tersine hatırlamayı seçmiştir. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili çok kitap, çok fazla yazı, çok fazla belgesel çekmiştir. Bizde mesela çok fazla kitap, çok fazla belgesel yok, bununla ilgili. Evet. Dolayısıyla hani bunların bilmesi anlamında önemsiyorum bunu. Biraz belki bundan bahsetmek lazım.
Evet, lütfen.
Mübadiller mesela bir tanesi. Babam Kayseri'deki köyümüzü, evimizi çok özlerdi. Bir Rum mübadil. Sık sık bizi oralara anlatırdı. Dönüp gitmek isterdi ama izin verilmiyordu. Özlem içinde yaşlandı. İlk olarak 1974 yılında biz mübadillere Kayseri'ye girebilmemiz için izin ve vize verilmeye başlandı. Ama babam dedi ki, kızım ben yaşlandım artık, gidemem Kayseri'ye, sen git. Adresimiz şu, komşularımız bunlar. Evimizi, yurdumuzu bul. Bana bahçemizden bir torba toprak, duruyorsa çeşmemizden bir şişe su getir. Ölürsem çeşmemizin suyunu içip toprağımızı öpüp öleyim. Yani sonuçta evet. Belki gitti oraya bir Rum olarak ama Türkiye hasretiyle mesela bu anlamda öldü. Diğer taraftan mesela bir Türk, keşke biz de gidip evimizi görebilseydik, çok özledik, çok görmek istedik. Bizim evlerde duranlar evlerimize iyi baksınlar, temiz tutsunlar. Çiçeklerimiz çok olurdu, çiçeklerimizi sık sık sulasınlar. Yeah. Mesela gelmiş, kaç sene geçmiş, hala çiçeğinin derdinde, çiçeğime ne oldu? Ama sonuçta o onun toprağıydı, o onun yeriydi. Yani o his.
O ev onun hayalinde orada hep duruyor, öylece duruyor. Evet, hiçbir şey olmadı ona. Evet.
Göçmenlerin Selanik Limanı'na varışını gözlemleyen Montagu izlenimlerini şöyle aktarmaktadır. 2000 kişilik normal kapasiteye göre inşa edilmiş bir gemiye 7000 kişi tıkılmıştı. Güvertedeki sardalyeler gibi paketlenmiş bu insanların durumu acı dolu bir insanlık sefaletiydi. 4 gündür denizdeydiler ve ne yatmaları için ufacık bir alan, ne de birazcık yiyecek, ne tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir yer vardı. 4 gün 4 gece boyunca birçoğu güvertede ayakta kalmış, sonbahar yağmuruyla sırılsıklam olmuş, soğuk gece rüzgarları içlerine işlemiş, gündüz güneşiyle derileri su toplamıştır. Kıyıya paçavralar içinde aç hasta, çökük gözlerle ve insan pisliğinin iğrenç kokusunu soluyarak başları umutsuzlukla öne eğilmiş halde çıktılar. Yani her iki tarafta o gemi ve geliş sürecinde de çok sıkıntılar yaşadılar. Dolayısıyla her iki tarafta, yani tek bir tarafı söylemiyorum, evet, ne bizim taraf için ne de karşı taraf için bu süreç kolay bir süreç olmadı. Orada da göçmenleri belli yerlere yerleştirdiler. Bizde de öyle. Mesela muhacir mahallesi diye bir şey vardır. Göçmen mahallesi diye bir şey vardır. Biz daha çabuk kabul ettik. Daha çabuk dediğim gibi sosyal anlamda içimize aldık ve onlara uyum sağladık.
Ama onlar
ama orada o olmadı.
Söylemek
ve hani zor. Göçmen mahalleleri bir anlamda dışlanmış mahalleler gibi kaldı, evet, Yunanistan'da. Ama bizde mesela tamam göçmen mahallesi dedik ama şehrin dışına atmadık ya da biz onları dışlamadık. Bu anlamda daha uyumlu bir süreç yaşadığımızı söyleyebiliriz ama acıları her, evet, iki taraf için de ortaktı.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
yine
ediyorum.
Yine bu konuda bizi bilgilendirdiniz, aydınlattınız. Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız, evet, sevgili Gülün Karaba.
Ben teşekkür
Gazi
ederim.
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karaba'yla birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza. Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının dansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25
Yamuğa. Ben bu ne? Bu cam.